Merhabalar, Kamus'la Güreş'teyiz. Açık Radyo'da 94.9'da. Ben Kerem Doğan.
Ben Didem Gürzap.
Ben Evrim Demirören.
Kışa devam.
Evet.
Buyurunuz Evrim Hanım. Soğuk kış günlerinde. Ben buyurayım, nereden buyurayım? Geçen programı bir kısaca hatırlatalım. Kış sözcüğünün olumsuz kavramlar ürettiği üzerinde durmuştuk. Zemheri, erbain, hamsin, kışın zorlukları.
Bol bol kutuptan bahsettik,
evet,
değil mi?
Evet, meteorolojik ve coğrafi önemli.
Neydi efendim, kaşfimiz ismi?
Amundsen.
Evet, bunları soracağız değil mi sonra?
Öyle bir şey yapalım dönem
quiz
sonunda.
Yapalım,
küçük
quiz yapalım.
Bakarım dinliyor musunuz?
Evet, bu programda da aslında coğrafya ve mevsimin kültürler üzerindeki ve bütün canlılar üzerindeki etkileri ana başlığı altında sözcük. Gideceğiz.
Ben burada yine çok sevdiğim İbn Haldun'un bir sözüyle başlamak istiyorum.
Buyurunuz efendim.
Coğrafya kaderdir der ya. Bu cümle beni her zaman çok etkilemiştir. İşte burada dil de bu kaderden nasibini almıyor mu deyip şu Inuit dilinde kar için kullanılan kelimeler vardır. İlk kara verilen anlam kanevcir, gali, eve rüzgarın getirdiği kar. Ayağının altına takılıp gelen, seninle birlikte gelen kar, panar, sert kar fırtınası, kuks gibi bizim dilimizde bu kadar sözcük yok. Ben Divan-ı Lügat-ı Türk'te yine Kaşgarlı'nın Divan-ı Lügat-ı Türk'ünde erküz diye bir sözcük buldum.
Erküz.
Erküz. Günümüzde kullanılmıyor ama ilkbahara doğru karların, buzların erimesiyle oluşan su. Anlamına geliyor.
Şimdi baş belası o, değil mi? Karadan sonra o böyle sular erimeye başlayınca
evet.
Sıkıntı.
Ne bileyim,
altyapı sorunları.
Galce'de yağmurdan önceki rüzgarın, Freud diye başka bir adı var. Rüzgarın son nefesi, kesilmeye yakın rüzgara İskoçlar per diyorlar. Mesela aynı anda hem yağmur yağıp hem güneşin ışımasının maymun düğünü diye tanımlıyor Macarlar. Ördük veriya feleseget. Şeytan karısını dövüyor derlermiş böyle bir durumda da.
Ne hangi güzel söyledin ya, bir daha söylesene, çok hoşuma.
Bir daha aynı tınlamayı. Ördük veriya feleseget.
Fena olmadı.
Şeytan
ama ne
karısını
durumda?
Dövüyor. Aynı anda hem yağmur yağıp hem güneş ışıyor ya. Güney Afrikalılar buna maymun düğünü diyorlar. Macarlar da şeytan karısını dövüyor.
Ya kültür nasıl yaratıyor dilini, evet.
Evet, mevsimler de ne kadar belirleyici oluyor bazen, değil mi bu anlamda yani işte.
İşte yani
yoğun olarak yaşandığı zaman, değil mi, kış, kar,
onlarca
vesaire.
Şeyi konuşmuştuk ya geçen programda, kışın işte olumsuz çağrışımları olduğu, kara kış. Acaba bu Orta Asya kültürüyle Türklerin hep kışı çok sert ve zorlu yaşamalarından dolayı mı acaba diye. Mesela takvim anlayışında da, Türklere dair takvim mitlerine baktığımızda da bugün günümüzde halk ağzında kullanılan tanımların bu İslamiyet öncesi dönemlerde de renk simgesiyle gösterilmesi esasmış. İlkbahar gök rengi, yaz kızıl rengi, sonbahar ak rengi ve kış kara.
Erbain.
Renkle. Sonbahar ak. Kış
sonbahar
kara.
Ak, yaz kızı. Biz ilkokulda rondlar yapardık, mevsim rondları mesela. Yaz olanlar kırmızı giyerdi, o geldi aklıma.
Rond nedir ya, ben bilmiyorum.
Ya bu işte canlandırma, çocuklukta böyle.
Hani ağaç oluyorsun falan.
Ağaç oluyorsun, yaz oluyorsun, kış oluyorsun mevsimler. Kış halk inançları ve mitolojik düşüncede de yaşlı bir kadın olarak gösteriliyor orada. Üç oğlu var, Büyük Çile, Küçük Çile ve Boz Ay oğullarının isimleri. Bu bizde bir yanlış kullanım var aslında. Koca karı soğuğu diye duymuş muydunuz hiç?
Berdül Acuz.
Ha, Berdül Acuz. Bu acuzun acuze zannedilmesinden dolayı koca karı soğukları olarak kullanıldığı düşünülüyor. Oysa ki acuz kuyruk sokumu ya da son kısım, ya soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesi ya da artık soğuğun terki, kuyruktan sonra terk edecek son kısmı Bahara gibi olabilir. Bizde Berdül Acuze olarak çevrilmiş. Koca karı soğuğu denmesinin nedeni bu.
Biz cehennem programı yapmıştık, hatırlarsın Dinar'cığım.
Evet.
Orada da cehennem Norveç mitolojisinde soğuk, karanlık ve soğuk yer altında.
Evet.
Nifheim gibi.
Doğru hatırladın.
Onu da hatırlatayım.
Gitmek dedim. İstemedikleri şey. Ya, yani. İçinde olmak istemedikleri şey olarak onu anlatmış. Bir de sen de yaylak, kışlak, yaylak.
Evet, aslında bizde hani yaylak ve kışlak yani kültürümüzde var. İşte insanlar kışları kış bölgelerine, yazında işte yaylılara, yaylak deniliyor. Hı hı. Aslında bizde bu durumu iyi ifade eden bir kitap var. Binboğalar Efsanesi, Yaşar Kemal'in.
Evet.
Romanın konusu yörükler. Burada yüzlerce yıldır işte konar göçer olarak yaşayan yörüklerin yerleşik hayata geçerken yaşadığı sorunları anlatıyor. Özellikle yörükler yayladan düze inmek zorundalar ve düzlük aramaktalar. Ancak son dönemde işte yörüklerin yok olunma hikayelerinde düzlüklere vardıkları noktada bakıyorlar ki her yer parsellenmiş durumda.
He.
Ve o anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar.
Mevsimsel göçün trajedisi.
Evet, nereye gitseler saldırıya uğruyorlar. Yine
kışlağa ben tarama sözlüğünde de rastladım. Kışı araştırırken orada da kışlak var, mukabile tezatı yaylaktır diye. Erbain ve Hamsin hükmünü icra eylediği vakti geçirmek için tayin olunan mahal demektir. Ki günümüzde de kışlak kışla şeklinde kullanımı var. Yaylak da yayla. Hı-hı. Yazı geçirmek için gidilen.
Evet, kökler öyle. Bu yavaş yavaş geleneğin içinde nasıl yer aldığına baktığımızda ben de mitolojiyle ilgili birkaç şey buldum. Cermen mitolojisinde bir kış tanrısı diyebileceğimiz bir tanrı var. Hod ya da Hödr iki adıyla geçiyor.
Hödr.
Evet. İskandinav'da da Ulr diye iki L ile bahsedilen. Bunlar tabii hep kışı çok ağır olan yerler. Eski Türk toplumlarında da kışla ve daha üstleriyle daha fazla iç içe olan Budargohan diye bir kar tanrısından bahsediliyor. Bu mitolojik hikayelere bakarken özellikle Cermen hikayelerinde o kadar çok kurtla karşılaştım ki bu dağdan ve kardan inen kurtlarla onları da anabiliriz. Başka var mı
Türk
böyle?
Türk mitolojisinde kış hastalık, dert, bela, müşküllük, zorluk, ölüm olarak kabul edilmiş ve hatta Nevruz bütün bunların bitişini simgeliyor burada. İşte tabiatın yeniden canlanması, yeniden dirilişi ve bu Nevruz'da ateşten atlama, aynı zamanda bütün o kışın getirdiği belalardan, kötülüklerden arınmayı da temsil ediyor bir bakıma. Çünkü o kötülük ve sıkıntıyı temsil eden bütün o mücadelenin bitme anı bu.
Doğru. Evet, vardığımız kelimelerden bir tanesi de mücadele değil mi?
Evet,
yani
mücadele.
Kış
evet.
Şartlarıyla insanlar hakikaten mücadele ediyor. Modern geçen hayatta da böyle. İşte hazırlıklar var, mücadele var.
Halk kültüründe bir kış cini üretmiş mesela. Kara Koncolos diye. Ben bunu çocukluğumda büyüklerimden dinlediğim masallarda duyardım. Bu Kara Koncolos kışın en soğuk zamanı bu zemherilerde ilk 12 gününde ortaya çıkıp ve insanlara zarar veren bir cin. Karşılaştığı herkese adını nereden geliyorsun gibi sorular soruyor. Eğer cevapta kara sözcüğü geçmiyorsa tarakla vurup öldürüyormuş karşısına çıkan kimseyi ve taraklar saklanıyor evlerde. Anadolu'nun iç kesimlerinde gayet korkutucu bulunan bir cin bu Kara Koncolos. Karadeniz'de biraz daha şakacı bir cin olduğuna inanılıyor.
Ne yapıyor acaba şaka olarak? Buyurunuz İdem Hanım.
Efendim tarihe geçebiliriz aslında.
Geçin mitolojiden.
Şimdi ben de Rusya kışının çok etkilediği iki savaş örneği var. Biri 1812'deki Napolyon'un büyük başarılar sonrası Rusya'yı da alacağım diye Moskova'ya doğru gidişi.
Başarılar tırnak içerisinde
evet,
olsun o
başarılar. Evet, tırnak içinde olsun o başarılar. Sonuçta tam anlamıyla tabii kış yenmiyor belki ama kış olmasa yenilmeyecekler. Onu çok iyi anladım okurken. Zaten Ruslar da Moskova'yı gözden çıkarıyorlar. Terk ederek ve yakarak bırakıyorlar. Moskova'ya varıyor evet Napolyon orduları fakat barınak yok, yiyecek yok. Soğuğu kullanarak aslında topraklarından uzak alışmadıkları bir mevsimin içindeki Fransızları orada faka bastırıyorlar diyeyim en hafif tabirle aslında. Ve Çaykovski'nin bir 1812 uvertürü vardır bu konuda. Alay da eder. Fransız Marseillez marşıyla çok alaylı bir çalışla nasıl Moskova'dan onları yolladıklarını anlatır. Aynı şey aslında Stalingrad kuşatmasında yaşanır. İkinci Dünya Savaşı'nda 1942'de başlayıp 43'e kadar süren bayağı uzun bir kuşatmadır bu. Ve Rusların gerçekten İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirdiği. Ama biz kış kısmıyla ilgileniyoruz. En son noktayı kış koyar diyebiliriz. Aslında 42 Ağustos'unda başlayan savaş 43 Şubat'ında kışın geldiği çok zorlu şartlarla beraber Rus ordusunun, burada Kızıl Ordu'yla 6. Ordu karşı karşıya. Zaten Stalingrad çok büyük bir direniş gösterir. Neredeyse 1,5 yıl süren. En son gelen kış çözüp darma duman eder 6. Ordu'yu. Ki Hitler orduları çok güçlü ve disiplinlidirler. Onu bile yararak çıkmaya çalışırlar, çıkamazlar. En sonunda 2 milyona yakın insanın öldüğü bir kuşatma ve savaştan bahsediyorum. Kazanan kış diyebiliriz. Evet. Buradan yok edici sözcüğüne vardık mücadeleyle beraber.
Bizde de var öyle bir hikaye aslında, işte bizim tarihsel hafızamızda. İşte 1914'te Rusya Osmanlı ordusunun savaşı, işte Enver Paşa'nın işte Doğu cephesindeki hikayesi. İşte orada Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın, baktım ben orada sitede, 60 bin Türk, 30 bin Rus ölüyor. Ancak hani Türklerin birçoğu maalesef bu
donarak,
ağır soğuk hava şartlarından dolayı ölmek durumundalar. Yani ölmüşler yani, daha doğrusu.
Evet, kış öldürüyor gerçekten. Şimdi
anemofobi ve kienofobi diye iki farklı fobi var bende. Tam bu konuştuklarımızla bağlantılı aslında. Anemofobi havadan kaynaklanan doğal olaylardan korkuyu ifade ediyor. Bu insanlar, anemofobik insanlar, rüzgar, fırtına, aniden bastıran yağmur ya da kar gibi durumlarda normal bir insan tepkilerinin yerine gerçekten şiddetli ağlamak, bağırmak gibi şiddetli tepkiler verebiliyorlar. Fırtına, sis, aşırı bu rüzgar gibi.
Savaşlardan sağ çıkanların bir kısmında
olabilir yani bilinç altında. Evet, kienofobi de kar fobisine ifade ediyor. Kienofobi.
Geçmiş. O zaman bir şarkı arası verelim. Madem o kadar fobik durumlardan bahsettik, değil mi?
Geçen haftaki gibi Vivaldi'ye devam ediyoruz. Gene Mevsimler, Kıştan 3. bölüm Allegro'yu dinliyoruz.
Thank you.
Efendim Vivaldi'den sonra biz zayıf geleceğiz ama kışın ikinci bölümünde aslında şöyle baktık olaya. Kışın etkileri ana başlığı altında gidiyoruz. Bütün canlılar üzerindeki etkileri, bir fiziksel etkiler var. Bu fiziksel etkiler keyif veren, zaruret sonucu yapılan, bir de mağduriyet
şömine, ayı
olanlar
postu
gibi geleceğiz. Yani, onlar keyifli kısmı efendim. İkinci başlık psikolojik etkileri. Bu biraz da modern yaşamın insan üzerindeki etkileri gibi. Bir yanıyla bir karamsarlık ve içe dönme yaratan, öbür yanıyla çalışma ve üretmeyi dirilten yani. Kış. Diğer etkilerde tabii hayvanlar üzerindeki etkileri ya da tabii. Kışın etkileriyle oluşmuş, onunla işte bütün yapıları ortaya çıkmış olan hayvanlar. Evet, keyifle başlayabiliriz. Kayakla ilgili bir kayakçı aileden gelen Evrim Hanım.
Ben kayakla ilgilere bak. Kayak her şeyden önce sözcüğün türetilmesi kaygak olarak, bu gakkek ekiyle türetilmiş bir sözcük. Kayak Federasyonu'nun sayfasına baktığımda da eski Türklerde çana olarak bilinirmiş kayak.
Baykal, ne olarak?
Çana.
Çana.
Bir spor aracı değil. Baykal Gölü çevresinde karda yürüme aracı olarak kullanılmış ve göçlerle İskandinav ülkelerine ulaşmış. Avrupa'da da 18. yüzyıldan sonra yaygınlaşmaya başlamış. Yurdumuzda ilk kez 1914 yılında Haliç'te bir marangoz atölyesinde yapılan çok sayıda kayak hayvan sırtında Erzurum'a taşınmış ve Kafkas cephesinde kayakçı er yetiştirmek üzere yetiştirilmiş. Bununla ilgili benim ailemde anlatılan bir hikaye var. Eşimin büyük dedesi asker, Sarıkamış'ta terk edilmiş bir cephanelikte Ruslardan kalma kayakları buluyor. Ve o kayakları işte kendi taburundaki askerlerin eğitiminde kullanıyor, ulaşımlarında kullanıyor ve kayak yapan o askerlerin manevra kabiliyetlerinin falan daha çok geliştiğini fark ediyor. Bu askeri eğitim amaçlı kullanılan kayaklar daha sonra Galatasaray Lisesi'nin Fransız öğretmenleri tarafından bunun bir spor olduğu fark edilince artık günümüzdeki kayak sporuna zemin hazırlayan kayak ihtisas alanı oluşmaya başlamış.
Anladım.
İlginç bir hikayeymiş.
Evet, bu keyif başlığı altında spor olarak buz patenleri falan bizim toplumun bir ara televizyonda sürekli izlediği. Onun dışında söylediği Kerem'in bu şömine, çeşitli kış oyunları,
ayı postu,
yemekler. Evet,
şömine karşı insanlar.
O ayrı bir yanı, evet.
Paten aslında spor olarak bizim çocukluğumuzun en büyük eğlencesiydi, televizyonda TRT'de saatlerce izlerdik. Hollanda'da da çocuklara 3 yaşında itibaren paten, buz pateni ve bisiklet, yüzme eğitimi mutlaka verilir. Ülkenin her tarafı kanallarla çevrili olduğu için ve kışın o kanallarda olduğundan çocuk paten kaymayı.
Doğru. Bu keyiften zaruret kelimesine doğru giden bir nokta
biraz daha
artık.
Zaruret
tek gidiyor. Kanallı dönemlerde işte TRT'de kış olimpiyatları çıktığı zaman dediği gibi nasıl izlerdik, ağzımızı açık.
Çiftlerin bu adlarını bilirdik.
Yekaterina Gordeva, Andrei Bukin çifti. Evet, Katerina Bittler falan.
Doğru, doğru.
Vallahi bravo, hatırladım.
Evet, onun hafıza çok iyidir Evrim'de. Efendim, zaruret başlığı altında bir ısınma ve mimari olaylarından bahsedebiliriz. Mimaride çok bilinen belki iki başlık ama bir pencereler genelde daha küçük tutuluyor. Yalıtım ve ısıtmayı sağlamak için. Keza çok kar yağdığı için çatılar çökmesin diye çatılar çok dik yapılıyor. Rahatça kaysın kar diye. Isınmayla ilgili tabii yakılan ateşten şömineye, oradan sobaya, kalorifere gelen zincir içinde kuzine gibi belki yeni nesillerin çok bilmediği mutfakta kullanılan hem üstünde yemek yapılan hem ısınılan araçlar var.
Bir ara dayatılan bazı ısınma araçları var, işte katalitik gibi, değil mi?
Evet.
Sağlıksız. Yani, evet,
yani. Benim çocukluğumun en önemli tartışma konularından biriydi. Her sonbaharda bu kış ne yakacağız? Odun mu, kömür mü? İşte bir sene gaz ülkeye mı? Gaz girişi olmaz. Gaz sobası yakamayız. Odun mu alalım? Talaş mı yaksak? Fındık kabuğu mu alsak?
Ya doğru.
Gibi.
Aslında apayrı bir program olur ama işte sobanın tarihi, değil mi? Öncesinde aslında mangallar hani daha çok hani Osmanlı'da, bu coğrafyada kullanılıyor. Sonra işte sobanın dönüşümü hikayesi ve şu anda doğalgaz hani sobalarını, kombileri kullanıyoruz.
Olması, olmaması.
Evet. Bu çok uzunca bir program olacağı için Başka bir bahara diyelim efendim. Başka
o
kışa.
Mimari dediğinde Didemciğim birazcık Eskimo'lara baksak aslında. Eskimo'lar da nasıl ısınıyorlar, nasıl yaşıyorlar, biz bir kışı nasıl geçirelim diye bakarken. Eskimo sözcük olarak da çiğ besin anlamına geldiği söyleniyor. Bu ismin onlara Eskimo'lardan pek de hoşlanmayan Amerika Kızılderililerinin verdiği düşünülüyor. Onlar kendilerine bu çiğ besin tabii ki sadece bir varsayım. Onlar kendilerine halk anlamına gelen Inuit sözcüğünü kullanıyorlar.
Oradan geliyor.
Ama Eskimo'nun bir diğer anlamının da yabancı olduğu söyleniyor. İşte iglolarda yaşıyorlar. Bu iglolar kardan yapılıyor. Gerçekten yine kar ve buz malzemesiyle yalıtılıyor. Ve giriş sistemleri de dönemeçli bir yapıya sahip olduğu için rüzgarın girmesini önlüyorlar. Ve kapıları çok küçük.
Bayağı
oradan
korumaklı.
Oradan sürünerek geçebiliyorlar ve içerisi artı 15 dereceye kadar ısınabiliyor iglolardan. Sadece buzdan değil balina kemiğinden yapılmış kulübelerde de yaşıyorlar aynı zamanda. Avcılıkla geçiniyorlar, avcılık, toplayıcılık ve avları aslında onların her şeyleri. Buzdan delik açıp buzun içinde hayvanları avlayıp o şimdi şöyle hayvanın etini çoğunlukla çiğ olarak tüketiyorlar. Derisinden giysi, çadır, kas girişlerinden dikiş ipliği, kemiklerinden iğne ve zıpkın, yağını da aydınlanma ve ısınmada kullanılıyor.
Hayvanlarda dedik de hayvanlardan biraz bahset istersen Didemciğim.
Aslında şöyle yapalım diye düşündüm ben. Çünkü bu kışın ve karın canlılar üzerindeki etkileri bitecek gibi değil. Biz bir program daha uzatalım bu
şimdi mi karar
kışı.
Verdim?
Bilmiyorum siz de uygun görürseniz. Çünkü elimizde hala pek çok başlık ve sözcük var. Biz kışın fiziksel etkilerinde bu programı kesip diğer etkilerini bir sonraki programa erteleyerek tamam. Size iyi haftalar dileyelim. Hoşça kalın.
İyi haftalar.
İyi haftalar.